Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, bu Ramazan'ın ilk iftar programında rahmet soframızda çok aziz bir misafirimiz, muhterem hocamız, üstadımız Osman Nuri Topbaş hocamız. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz.
Şeref verdiniz, şeref vakit aldım. Ayırdınız. Tabii zaten bu bizim bir klasik haline geldi. Hem Erkam Radyosu'nun hem Erkam Televizyonu'nun ilk iftar programını hep zatenizde yapıyoruz. Bundan da hedefimiz, yani hem dinleyicilerimiz hem izleyicilerimiz Ramazan'ı nasıl değerlendirmeli? Ramazan'da ne anlamalıyız? Ramazan bize ne getiriyor? Hep ben şunu görüyorum. Gökten süzülen gümüşten bir hilal gibi Ramazan geliyor.
Elhamdülillah.
Aziz misafir gibi geliyor. İşte bunu aziz bir misafir gibi karşılamak, onu değerlendirmek, evvelinde rahmeti, ortasında mağfireti, sonunda da cehennem azabından kurtuluşu yakalayabilmek için ne tavsiyeler edersiniz?
Allah nasip eylesin.
Amin inşallah.
Evvela bizleri bir Ramazan-ı Şerife daha mülaki eylediği için Rabbimize sonsuz şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Ramazan-ı Şerif ömür takvimi içerisinde müstesna lütuf ve bir rahmet ayı. İlahi affın adeta cürüp taştığı rahmet ve mağfiret mevsimi. Ham ve nadan bir kalple bakıldığı zaman diğer aylardan bir farkı yoktur. Fakat Ramazan-ı Şerif buyurduğunuz gibi evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtulma vesilesi olan çok mübarek, Cenab-ı Hak lütfetti, ihsan etti, büyük bir bereket ayı. Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor, Ramazan geldi, artık maddi yiyeceklerden elini çek, gökten manevi rızıklar gelsin. Yani ruhaniyetin artsın. Bu ay gönül sofrasının kurulduğu aydır. Yani ruhaniyet inkişaf edecek. Gönlün bedenin hatalarından kurtulduğu aydır. Kalpler takva ile müzeyyen hale gelecek. Gönlün aşk ve iman ile dolduğu aydır. Gönüller bir rahmet dergahı olacak. Merhametle dolacak. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu gibi, ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Umulur ki ittika ederse. لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Demek ki bu bir mümin için oruç bir zaruret, bir tezkiye, tasfiye. Yani namaz, oruç, zekat, hac vesaire her ibadeti kul takva ile ifade edecek ve Cenab-ı Hakk'a yakınlık artacak. Yani bize emredilen takva ile müzeyyen bir Ramazan-ı Şerif geçirmeyi Cenab-ı Hak cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin
amin,
inşallah.
Amin efendim, amin.
Bu Ramazan-ı Şerif de takvanın bir tahsil mevsimi. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınınız. O size bir furkan, yani hakkı baltan ayırt diye bir anlayış verir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ramazan-ı Şerif, kullukta hata ve noksanlarımızın telafisi, iş dünyamızdaki kalbi marazların tedavisi için ihsan edilmiş hususi bir şifa mevsimi. İnsanın maddi ve manevi huzuru için nefsani arzuları bertaraf etmesi, gönlünü terbiye etmeye ve riyazat halinde yaşamaya ihtiyacı var. Mesela ayağı uyuşan bir kimse merdiven çıkamaz. Çıkması için ayağının uyuşukluğu geçmesi lazım. Aynen bunun gibi gönlü uyuşuk bir insan da o gönülle hak katına çıkması mümkün değil. Tasfiye, tezkiye şart, zaruri. İşte Ramazan-ı Şerif gönüllerin arınıp tekamül ettiği bir rehabilite ayı. Nasıl ki bir iş adamı ve ticaret ehli, ticareti inkişaf ettiği için ticaret yoğunlaşıyor. Diğer taraftan toprağının geçimini sağlayan bir çiftçi, toprağıyla haşır neşir oluyor. Sporcular şampiyonluk musabakasına girmeden önce kampları çekilirler. Kendi aralarında ihtilattan men kararı alırlar. Konsantre olurlar. Yani asıl hedeflere odaklanırlarsa, bir mümin de Ramazan-ı Şerif'te vaktini, gücünü, imkanlarını daha fazla kulluk gayretine teksif edecek. Tarihi bir hadiseyi nakletmek isterim. Sahabinin değişik beldelere gitmesindeki en büyük saik, İslam'ın onlara telkin ettiği fetih ruhudur. Şu halde bunun en güzel bir misalidir. Müslümanlar, Salsanilerle savaştıkları bir sırada, İranlı komutan Rüstem, Müslümanların gönderdiği bir elçi olan Rebi bin Amir'e şöyle sorar, seni buraya getiren nedir der. Rebi şöyle cevap verir, Allah bizi dileğini kula kulluktan kurtarıp Allah'a kulluğa yükseltmek için gönderdi. İşte Ramazan-ı Şerif de aynı şey bir fetih ruhudur. Bu şekilde inşallah kula kulluktan, eşyaya kulluktan, nefse kulluktan kurtarıp Cenab-ı Hakk'ı kul olmaya sevk eden mübarek bir mevsimdir.
İnşallah efendim, inşallah.
Kirlenen iç dünyamız için Ramazan ayı vesilesiyle bir arınma, bir temizlenme fırsatı bulunuyor. İç dünyamızdaki temizlenme gereken o marazlar nelerdir? Bir defa gurur, kibir. Allah korusun. Cenab-ı Hak bunu şiddetle reddediyor. Kulun ibadurrahman olmasını, yazm-ı mütevazi olarak yürümesini istiyor. Riya, bu da bir gizli şirk oluyor. Haset, bu da bir kadere itiraz bir noktada. Ucup, kendini beğenme, öfke, cimrilik, israf. İsraf nedir? Aşağılık duygusunu bastırma hareketi. Allah korusun. Hırs, suizan, tecessüs. Cenab-ı Vela tecessüs, katiyen tecessüs istemiyor. İnsan kendi aybına bakacak, başın aybını yerde. Yalan, o da Allah korusun. Kalbi maraz. Bir de beterin beteri gıybet. Ona kul hakkı olan kimseye sevaplarını verecek. Sevaplarını biterse onun günahını alacaksın. Orucumuzun kabul, Ramazan'ın makbul olması için kalplerimiz bilhassa şu güzel hazretlerle müzeyyen olacak. En mühim sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı. Zira Cenab-ı Hak sen en muhtena, en güzel ahlak üzeresin buyuruyor. Demek ki birinci şart her halimizi Allah Resulü'nün haliyle mizan edebilmek. Allah Resulü benim yanımda olsaydı benim bu halime tebessüm eder miydi? Tefekkür olacak. Cenab-ı Hak ilk ayet "İkra bismi rabbikellezî halak" olarak başlıyor. Zerreden küreye her şey bir tefekkür malzemesi. Her şeyin bir Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, azametinin bir tezahürü. Kainat ilahi nakışlarla dolu.
Görebileni evet.
Hisse alacak, aman ya Rabbi diyecek. Sabır olacak. Çünkü sabır da zaruri. Cenab-ı Hak sabredenlerin müjdeli olsun. Ve tevasab bir sabr buyuruluyor. Adalet olacak, hak tevzi edilecek. Kul hakkı, evlatların hakkı, ana baba hakkı, komşu hakkı vesaire haklarla dolu. Mümin bir şahsiyet, karakter sahibi olacak. El emin, el sadık olacak. Resulullah Efendimiz İslam gelmeden evvel bazen isim söylemeler, el emin, el sadık, en doğru insan geldi derlerdi. Demek ki bu Müslüman bir şahsiyetidir. Müslüman bu şahsiyetle şahsiyetlenecek. Edep ve haya, el haya minel iman, bu da çok mühim. Mühimleri mühimi, Cenab-ı Hak en çok Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor, merhamet ve cömertlik. Bu bir müminin farik vasfı oluyor.
Efendim ben burada bir ikinci soruya daha geleyim isterseniz. Hayır. Güzel şeylere isabet buyurdunuz, ifade ettiniz.
Evet.
Mesela biz Buhara'ya gittik, orada baktım ben, Abdullah İbni Abbas'ın oğlunun türbesi var.
Evet.
Hazreti Osman radıyallahu anh'ın oğlunun türbesi var. Bunu zaten halinizle sık sık gündeme getiriyorsunuz. Yani hangi aşk, hangi heyecan onları Mekke'den Medine'den alınmış, o çölleri geçerek, dağları geçerek, dilini bilmediği insanların arasına, ilahi kelimetullah uğruna nasıl gitmişler? O heyecan nedir? Yani bizi tapularımız bağlıyor, hatıralarımız bağlıyor, ailelerimiz bağlıyor. Ya biz bu bağlardan kurtulmamız lazım. Oruç belki de bizi bu bağlardan kurtararak gerçekten yani kula kulluktan kurtarıp Allah'a kul yapan bir evet. kıvama getiriyor bizi. Şimdi burada bir soru var efendim burada. Esas Ramazan'ın ve orucun inşa etmek istediği bir insan var. Ve bir de hem inşa etmek istediği insan hem de inşa etmek istediği toplum. Bu yapıda Ramazan'ın ve orucun önemi ve hikmeti nedir efendim?
Efendim, imanın ilk meyvesi merhamettir. Cenab-ı Hak yüce zatını bizlere en çok Rahman ve Rahim esmasını bildirmektedir. Resulullah Efendimiz de Rauf ve Rahim olduğunu, çok müşfik, çok merhametli olduğunu bildiriyor. Ramazan ve oruçta müminin merhametini inkişaf ettirerek onun bir rahmet insanı haline gelmesini talim ve telkin ediyor.
Demek ki Ramazan'ın yani, başında biz bir rahmeti yakalamamız lazım.
Efendim, hiç sevdiğiyle beraberdir. Eğer biz kıyamette, o zor günlerde Resulullah Efendimiz'le beraber olmak istiyorsak, Resulullah Efendimiz'in sıfatı Rauf ve Rahim'dir. Yani çok merhametli, çok şefkatli. Bir mümin de çok şefkatli, çok rahmet tevzi eden bir mümin olması lazım. Mesela demin buyurduğunuz, Sahabi Tam Medine'den kalkıyor, Çin'e gidiyor. Semerkant'a gidiyor. Afrika'ya giriyor. Hazreti Osman zamanında Tataristan'a gidiyor. Hazreti Ömer zamanında Azerbaycan'a gidiyor. Demek ki Eyüben Ensari Hazreti 83'e İstanbul'a geliyor. Nedir bunu götüren farik vasıf? Demek ki imanın heyecanı, imanın şevki. Demek ki imanda esas olan muhabbettir. Muhabbetin de getirdiği adaptır. Yani Rasûlullah Efendimiz haliyle hallenebilmektir. Burasının dikkatimi çok çekiyor. Yani sahâbî Çin'e giderken, Semerkant'a giderken, Afrika'ya girerken, ''Ya Rasûlullah, benim yolda harçlığım ne olacak? Harcırahım ne olacak? Bana ne kadar silah vereceksin? Ne kadar hayvan verecek ki hayvanları yolduğuma değiştireyim?'' Bunu hiçbirini sormuyor. O aşk, veşt hepsini telafi ediyor. Yine bu mektubu kim götürecek? Krallara. Kralların kelle uçuran cellatların karşısında Rasûlullah'ın mektubunu okuyacak. Küçük büyük hepsi ayağa kalkıyor. Rasûlullah bu şerefi bana ver diyor. Hepsi gidiyor kralların huzurunda Rasûlullah'ın mektubunu bir şevk ve mani bir heyecanla okuyor. Demek ki din bir heyecanla yaşanır. Eğer bu heyecan kalkarsa din bir iskeletten ibaret kalır. Yani oruç bizi en başta nimetlerin kadrini bildirerek gönüllerdeki şükran duygularını derinleştirir. Oruç vesile her gün rahatça yiyip içtiğimiz nimetlerden günün belli bir kısmına mahrum kalıyoruz. İnsan böyle azini hatırlatıyor, derinden Cenab-ı Hakk'ın lütfunu idrak etmiş oluyor. Yine oruç vesilesiyle her an Rabbimizin lütuflarına müstarak halde olduğumuzu daha yakından idrak ediyoruz. İkincisi, oruç bir sabır talimidir. İnsan nefsin istiklerini frenlemesi zaruridir. Burada insan yarım bardak bir su, yarım dilim bir ekmekle bu arzularının en asgari bir frenleme durumunda olmuş oluyor. İnsanın nefsine hakim olabilmesi, ilahi imtihanlardan muvaffakla geçebilmesi en mühim bir sırdır. Mesela öfkeyi yenebilmek, affedebilmek, fedakarlık, feragat gibi faziletler hep nefsin itirazlarını susturmasına bağlı. Hadis-i şerifte hiçbiriniz oruçluyken çirkin söz söylemesin buyuruyor Efendimiz. Kimseye çekişmesin buyuruyor. Biri kendi çekiştiği zaman ben oruçluyum diye oruçlu olduğunu ifade etmesi icap ediyor. Velhâsıl âyette de İbâdurrahman, Rahman'ın kulu yeryüzü mütevazi olarak dolaşırlar buyuruyor.
Efendim rahmetle yad edelim. Samet Baba Azerbaycan'da.
Evet, evet. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Siz zateniz bir buradan Ravza'nın halılarından bir seccade gönderdiniz benimle. Ben de götürdüm. Gebele'de, camide verdim. Başladı ağlamaya. Dedi ki, bak İrfan Efendi dedi, ben ömrümü çobanlıkla geçirdim. Ama hiçbir koyunuma bir çıtlık vurmadım dedi. Hatta ben koyunlarımı gütmedim. Ben önden gittim, koyunlarım arkadan geldiler. Sonra dedi, Hacı Murad'ın orada türbesi var. Şeyh Şamil'in hem halifesi hem komutanlarından. 1917 Bolşevik ihtilali olmuş, Ruslar gelmişler, yıkmışlar türbeyi. Ben de dışarıdan ağlayarak seyrettim. Onlar gittikten sonra koyunlarımın arasına saklanarak türbeyi yeniden berpa ettim dedi. İkinci gün bir daha geldiler, bir daha yıktılar dedi. Gene ben ağlayarak seyrettim. İkinci günde gittikten sonra tekrar koyunlarımın arasına saklanarak berpa ettim. Sonra da gelmediler. Bugünkü Hacı Murad'ın türbesi, Samet Baba'nın diktiği türbe. Şimdi bunun kızı vefat etti. 5 tane öksüzü kaldı başına. Fakat müthiş bir metanet. Öyle bir metanet. Hacı Baba dedik ya, bu metanetin sırrı ne? Ne sabırsızlığınız var, ne bir şikayetiniz var. Ya efendi dedi, biz Allah'ın takdirini beğenmeyip de kullarına mı şikayet edelim dedi. Bizden böyle bir edepsizliği nasıl beklersiniz dedi. Şimdi sizin ifade buyurduğunuz sabır, orucun getirdiği sabır anlayışı ne muhteşem.
Hocam ben size bir şey soracağım. Bu Samet Baba nerede tahsilini yaptı?
Hiç.
Nerede ümmi, doktora yaptı?
Ümmi hiç
kaç
yok.
Kaç tane doktorası var?
Evet.
Demek ki hocam bu çok ibretli. Yani insan tahsili nerede alacak?
Evet ya.
Eğer tahsil zemininde eğer vahiy varsa o tahsil en mükemmel bir tahsildir. O Rasûlullah'ın tahsilidir. Mesela yine bir köle 3 tane ekmeği bir köpekle paylaşıyor. Şimdi bu köle de nerede doktora yaptı? Yine herhalde İbn Ömer herhalde bir tenezzühte bir çoban geliyor. Çobanın ruhani iç dünyasını anlayabilmeyi çoban diyor. Bize buradan bir diyor koyun sat kebap yapalım diyor. Madem sen de oruçluyorsun iftar edersin diyor. Diyor ki çoban benim değil ki diyor. Ben çobanım diyor. Ya diyor, daha derine gitmek için çoban diyor, nereden görür sahibin diyor. Başını çoban yukarı kaldırdı diyor. Ondan bir damar çıktı. Peki Allah görmüyor mu dedi.
Allah Allah.
İşte esasında hocam muhtaç olduğumuz bizim bu tahsildir. Onun için ibadetler bir vitamindir. Bu vitaminlerle ruhaniyat inkişaf edecek. Üsve-i hasene Allah Resulü'nün her halinden kul örnek alacak.
Zaten şeyde de öyle efendim, namazda bize Miraç'tan gelen hediye, ettahiyyatı okuyoruz. Orada bazı şeyler, bizim fıkıhçılarımız da, sufiler de eyyühen nebi geliyor, ettahiyyatı. Evet. Eyyüha, nida edatı, karşımızda duran adama eyyüha diye hitap ederiz biz. Evet. Ama ya eyyüha, gıyabımızda olana. Orada öyle namaz kılacaksın ki sen, Peygamber Efendimiz ya yanı başımızda. Ya da o imam oldu, biz ona cemaat olduk, onun huzurunda kılıyormuş. Heyecanını yüreğimizde duymak.
Hocam demek ki her ibadetin, namaz olsun, oruç olsun, sadaka olsun, zekat olsun, hac olsun, bir zahiri tarafı var, fıkhi tarafı var, bir de kalbi tarafı var. Cenab-ı Hak kat efler müminin buyuruyor. Mümin felah buldu. Birinci şart, namazlar haşun, Allah'ın huzurunda olduğunu bir idrak içinde kılmak. Oruca baktığımız zaman Cenab-ı Hak, o da لَاَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Kalbi hayatını muhafaza edeceksin, dilini muhafaza edeceksin, vicdanını yerinde kullanacaksın. Zekat, infak, baktığımız zaman da burada verirken Allah bana bunu nasip etti diye sevinerek vereceksin. Çünkü bu nedir? Mülkün Allah'ın olduğu talakkisi. Onun için kul, Allah kulu, mülk benim derse o felaket. Çünkü kapitalistlerde mülk şahsındır, komünistlerde mülk
devletindir,
toplumundur. Fakat müminde ise el mülk iller mülk Allah'ındır. Kul daima bu talakki içinde olacak. Helalinden kazan. Cenab-ı Hak çok kazan demiyor. Helalinden kazan ve kulü af fazla infak et buyuruyor.
Efendim buraya gelmeden, şimdi gene ifade buyurduğunuz orada hem tasfiye var, tasfiye-i kalp, hem de tezkiye var, tezkiye-i nefs. Tabii şimdi Ramazan ayında bizim merhamet damarlarımızın açılması lazım. Zaten başının rahmet olması da bu.
Evet.
Dolayısıyla burada aynı zamanda oruç bize malda da hakimiyeti, efendim dünya malına karşı da duyarlı olmamızı emreden bir ibadet.
Evet.
Bu anlamda esas bu mal sevgisini, dünya sevgisini gönülden söküp atmada bu işte zekat, sadaka, infak, israf. Zatınızın ifade buyurduğu gibi bir israf var. Gereksiz ve lüzumsuz yere
kanser,
harcamak.
Kalbin kanseri.
Efendim bir de cimrilik var.
O da kalbin kanseri.
O da kanser. Ama esas infak, yeri geldi mi harcamak, yeri geldi mi tutmak. İşte Ramazan bize bunu öğretiyor.
Hocam Ramazan muktesit bize onu öğretiyor. Yani israf, hayatın israf olmayacak. Rahmetli peder onu derdi, Musa Efendi. Onu derdi, kader Dolmabahçe Sarayı'nda yaşasan yine israf etmeyeceksin dedi. Riyazat halinde yaşayacaksın, fazlasını Allah'ın infak edeceksin. Çünkü mülk senin değil, sen emanetçisin. İsraf, kalbin kanseridir. Nedir israf? Aşağılık duyusunu bastırma hareketi.
Evet,
yani geometriyle, şekille bastırma. Cimrilik nedir? Allah'a sığınacağın yerde malına sığınıyorsun. Velhâsıl şimdi birincisi, israfı Cenâb-ı Hak şeytanın arkadaşlarıdır buyuruyor. Şeytan ise nankördür buyuruyor. İsrafta ise hutameye, sadece bir ateşe sarılacaktır buyuruluyor. Demek ki en mühim kul, malın, mülkün Allah'ın olduğunu idrak içinde yaşayacak. Bunun için kendi bir tasarrufçu görecek, verirken de sevinecek. Ya Rabbi bana sen şükürlü olsun, bana bu nimeti verdin diye sevinecek. Rasûlullah Efendimiz'e ganimetler geldi, beşte bir. Dolardı. Fakat hepsini dağıtmadan Efendimiz bir rahat huzur bulamazdı. Yani dağıttığı zaman, o doyurdukların kimsenin doymasıyla Efendimiz manen doyardı. Demek ki burada neyi görüyoruz? Metafizik fiziği bertaraf ediyor. Ruhani hayat, maddi hayatı bertaraf ediyor.
Efendim burada bir şey arz edebilir miyim? Şöyle,
estağfurullah.
Bu ifadelerinizden. Cimriliği dünya yönetiyor, cimriyi. Ama infakta da insan malını yönetiyor. Mühim olan işte malını Allah için kullanabilmek. Parayı kullanabilmek, dünyayı kullanabilmek. Ama cimri ne? Cimriyi de parası kullanıyor. Adam dokunamıyor bile.
Esir oluyor.
Dünyanın esiri oluyor.
Evet.
Efendim, ve şey yapamıyor.
Evet.
O yüzden bu tabii dilerseniz sohbetimizin ikinci bölümüne bu infak konusunu biraz daha detaylı ele alalım efendim.
İnşallah.
Çünkü sadece infak olarak değil, zekat olarak, sadaka olarak, fıtra olarak.
Evet.
Sonra sadece bunlarla mı sınırlı bizim şeyimiz? Yoksa illa %2,5 mı vereceğiz? Bunu dilerseniz.
Hayır.
Sohbetimizin ikinci bölümünde ele alalım efendim.
Hayır, inşallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş hocamızla sohbetimizin birinci bölümünü sözlerini balla keserek burada noktalıyoruz. Ama lütfen aklınız, kulağınız, gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize ikinci bölümde kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş hocamızla bu iftar saatinde rahmet sofrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim sohbetin bu bölümünde esas zaten Ramazan'ın ilk 10 günü rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş. Rahmet merhamet demek tabii. Bu merhametin bizim hayatımızda tecelli etmesi için infak şart. Bu manada işte zekat var, efendim fitre var, sadaka var, hayır var, karz-ı hasen var. Dolayısıyla bu infak konusunda neler söylersiniz?
Hocam zekat çok mühim. Zekat zenginin malındaki fakirin hakkı. Yani fakirin zenginin malındaki ortaklığıdır. Bu sebeple zekatı vermek aslında bir borcun ifasıdır. O hakkı ödemeyen başkasına ait bir malı gasp etmiş olur. Rahmetli pederim Musa Efendi derdi ki en kötü hırsızlık zenginlerin zekat vermemek suretiyle fakirlerin malını çalmasıdır. Zekat, sadaka ve infak. Tabii zekat asgari oluyor. Sadaka daha ayrı. Cenab-ı Hak yeüzü sadakat ben alırım buyuruyor. İnfak ise bu çok daha ötede. Kendinden koparıp vermek oluyor. İhsar olmuş oluyor. Bu üçü de zekat, sadaka, infak içtimai nizamı koruyor. Bunu en güzel Osmanlı'da görüyoruz. Fertlerin birbirine kardeşlik, muhabbet bağları artıyor. Müslümanlar arasında yardımlaşma, cömertlik, diğergâmlık, affedicilik, birlik, beraberlik duygularını kuvvetlendiriyor. Müminlerin tek yürek halinde yaşamasını sağlıyor. Cenab-ı Hak dünyanın mersus buyuruyor. Üst üste konulan kerpiçler gibidir buyuruyor. Muhtaçların zenginlere karşı kin ve haset gibi menfi duygulara kapılmasına mani oluyor. Zekat, sadaka ve infak ibadetler tebessümü unutmuş. Nice yüze billahsa bu ayda sevince gark ediyor. Zekat, sadaka ve infaktaki sırlardan bir diğeri de ferdi sermayenin anormal hale gelmesi. Buna zekat, sadaka, infak mani olmuş oluyor. Zekat ve infaklar sermayenin toplum için bir kanser haline gelmesine mani olmuş oluyor. Yani yine zekat ve infak için Allah yolunda gayret eden pek çok insana destek verilmiş oluyor. Burası çok mühim. Biraz da Kur'an talebenin okunmasına yardımcı oluyor. Bu bize ilmin, irfanın, güzel ahlakın tahsilini temin edilmiş oluyor. Zekat vermeyerek içtimai dayanışma bozulduğunda toplumda hırsızlık, ahlaksızlık, lüküs merakı, israf gösterici gibi çılgınlığa böyle yanlışlıklar artıyor maalesef. Bütün toplum huzursuz oluyor. Bugün kısmen olduğu gibi. Nasıl ki namaz huşu ile kılan bir müminde ruhi bir buhran olmazsa, çünkü namazda secdeye de bir yaklaş buyuruyor Cenab-ı Hak. En büyük güce teslim oluyorsun orada. Asıl saadette psikiyatrik bir buhran geçiren yok. Çünkü herkes namaz kılıyor. Secdeye de bir yaklaşın şeyine gidiyor ve en büyük güce teslim oluyor. Yine oruç var asıl saadette. Zekat, infak var. Hiçbir zaman bir fakir halinden şikayetçi değil. Zengin Allah'ın rızasını kazanma gayretinde. Ömer bin Abdülazam'da Müslüman zenginler fakir bulamıyorlar zekat verecek, infak edecek. Velhasıl değil mi? Toplumlara baktığımız zaman toplumlara namaz, oruç, zekat bir şifa olmuş oluyor. Yani nasıl ki namazı huşu ile kılan bir müminde ruhi buhran olmazsa, zekat hakkıyla veren bir toplumda da anarşi, sosyal patlama, ekonomik krizde görülemez. Osmanlı ilk üç aslında da yok. Ömer bin Abdülaziz'de de yok. Hulefai Raşid'de de yok. Yine ecdadımız Osmanlı zekat, sadaka ve infaklarla merhamet müessesi, vakıflarla toplumu adeta bir ağ gibi örmüştü. Bu da toplumda huzur ve sükunetin başlı amillerinden biriydi. Mülk Allah'ındır. Mümin de evvela bu telakki zaruri, varlıklı bir mümin bu mülk bana emanettir. Maddi bakımdan benden zayıf kimse bana zimmetlidir. Bende var, onda yok. Demek ki onun ihtiyacını temin etmek benim vazifemdir. bu şuur, bu idrak içinde olacak. Ve bu anlayış bir mü'min tabiatı asliyesi olacak. Mülkü Allah rızası için istikametlerini kullanabilmek, kalpte olgunluk isteyen bir sanattır. Bir mü'minin kalbi adeta bir manevi bir röntgen haline gelecek. Cenab-ı Hak ayette buyuruyor ki, Bakara 273. ayette, siz sadakalarınızı, infaklarınızı kendinizi Allah'a adayanlara verin ziyadesiyle. Fakat bunlar içinde herkesin varlıklı zannettiği, bunların da teaffüf, iffet sebebiyle kendisini gizlediği kişiler vardır.
Onları arayıp bulun.
Sen onları simalarından tanısın buyuruyor. Demek ki bu zekatta, infakta dört tane kademe var. Birisi es-sâil. Birisi geldi sana durumunu arz etti. Sen de dinlediğini, ihtiyacını göre verirsin onu. Çıkmaz sokak göstermek yok. Hatta hiçbir şey veremiyorsun, imkanın da yok. Kavlen meysura Cenâb-ı Hak buyuruyor. Onun gözüne sevinç verici bir şey vereceksin. İkinci vazifen mahrum Kur'an-ı Kerim'de. Sen gidip onları bulacaksın. O iffeti dolayı isteyenini bulacaksın. Sen onu simalarından tanırsın buyuruyor Cenâb-ı Hak. Demek ki senin kalbin Ramazan'da bir röntgen gibi olacak. Karşısındakine nasıl bir hasta insanı benzinden tanırsın, neşeli insanı simadan tanırsın, o muhtaç insanı da sen tanıyacaksın. Kalbin o kıvama gelecek. Onun bir üstü muhacir ensar gibi paylaşacaksın. Bu benden muhtaçtır, benim kardeşimdir. Ben bunun ihtiyacını göreceğim. O kıyamet günü, o zor günde yedi kişiden biri olacağım ben selamete eren. Onun bir üstünü, yer mukarbinde olduğu gibi bir bardak üç tane şehidin ortasına kaldı. Kendine fedakarlık edip vereceksin. Cenab-ı Lentena bir raddiyatun hukumatubun sevdiklerine vermeyince Allah'a yaklaşamazsınız. Bu Allah'a sevmenin, Resulullah'a sevmenin bir ölçüdür. Resulullah'a benzemenin en bariz bir ölçüdür. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan bir misal vereyim. Seleme ile beraber geceleri gariplerin olduğu mahalleleri dolaşırlardı. Bir yerden bir ses geliyor, ağlama sesi. Ömer radıyallahu anh Seleme'yi içeri götürdüler, ağlıyor. Tenine su kaynıyor. Nedir diyor. Kadın diyor ki, açlar diyor. Ben de su kaynatarak telafi etmeye çalışıyorum diyor. Oyalamaya çalışıyorum diyor. Uyutmaya çalışıyorum diyor. Bekletiyor. Gidiyor. Çuvalı sırtına alıyor. Selemi diyor, halife ben alayım. Yok diyor. Bu benim tabağımdır diyor. Bu benim mesuliyetimdir diyor. Velhasıl getiriyor. Yemeği de ben yapacağım diyor. Hazreti Ömer yemeği yapıyor. Halife diyor. Siz de yarın gündüz işleriniz var çok diyor. Yok diyor. Ben diyor bu yavruları ağlarken gördüm diyor. Ben bu yavruları gülerken göreceğim. Ondan sonra buradan ayrılacağım diyor. Şimdi bir hocam, Hazreti Ömer'in bir mahallesine baktığımız zaman nasıl sert, haşindi. Kız kardeşi bir tokat attı, kanlar için yere kaldı. Hatta bir ara bir şahiyaya çıktı, Ömer Müslüman oldu diye. Bir kadın, ya dedi, Ömer bırak dedi, Müslüman, eşeğin Müslüman, Ömer Müslüman olmaz dedi. Şimdi bu Ömer, yani mazideki bu Ömer, Muzari'de yani bir İslam olduktan sonra ne hale geliyor? Yine başka misal vereceğim. Bu da bir Müslümanın hassasiyeti, rikkati kalbiyesi. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh bir amayı ziyarete gidiyor. Amaya hurma ikram ediyor. Ama hurmayı alıyor, şöyle bir çiğniyor. Ebu Bekir öldü mü diyor. Yok diyor. Bana diyor Ebu Bekir geldi ama içindeki hurmanın çekirdeğini alırdı diyor.
Allah!
Yani bugün bunu düşünebiliyor muyum? Bugün bir dünyanın vahşetine bakalım. Dünyayı görüyoruz. Bir Gazze'yi görüyoruz. Sudan'ı görüyoruz. Myanmar'ı görüyoruz. Bunlar hepsi tahsilli bunu yapanlar. Demek ki şu var, eğer tahsilin zemininde bir vahiy ile bir alaka yoksa, keşke çoban olsaydı o tahsil olacağına. Onun için anne babaların en mühim vazifesi evlatlarını ufak yaşta dini tahsil, Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, ibadet şevki. Efendim bu zamanla kılar. Ben camiye gönderiyorum bir ay, orada öğreniyor. Bu da Allah'ın çok feci bir şey. Bu İslam'ı küçük görmektir bu. İslam 23 sene tamamlandı. İslam insanın boşuna vermediği hiçbir cevap yoktur. İslam en büyük bir kültürdür. Diğer beşeri kültüre bu kadar ehemmiyet veriyor. Allah'ın verdiği bu kültüre hiçbir ehemmiyet vermiyor. Yine şunu unutmamak lazım, bütün okuduğu tahsil, ne hangi branşta olursa olsun, lazım mı? Eğer dibinde bir ahlak varsa, bir vahiy varsa güzeldir. Fakat yani bu okuduğu bütün tahsil son nefeste bitecek. Fakat o bir kulluk tahsiliyle sonsuz bir yolculuğa çıkacak. Onun için ana babaların en mühim vazifesi ufak yaşta onları dini duygularını, dini hassasiyetlerini zenginleştirmektir.
Efendim bir şey daha arz edebilir miyim burada?
Estağfurullah.
Biz Aziz Mahdi Hüdayi Vakfı'nı kurduğumuz zaman zatenizin bize bir şeysi vardı. Hiç unutmam ben onu. En kötü hırsız zekat hırsızıdır dediniz. Gerçi şimdi zekatı vermesi gereken bir Müslüman garibin, gurabanın, dulun, yetimin hakkını çalıyor demektir ama bir de zekatı alıp da yerine ulaştırmayıp da cebine indiren adamlar.
Allah.
O yüzden siz buyurdunuz ki bak en kötü hırsız zekat hırsızıdır. Niye? O da garibin, yetimin, öksüzün hakkını çalar. Halbuki bir hırsız gelir zenginin malından belki de onun iradesi dışında malına karışmış haram varsa onları alır götürür. Belki de malı temizlemiş olur. Ama siz böyle yapmıyorsunuz. Fakirin hakkını çalarsınız. Aman ha kuzum buna çok dikkat edin derdi. Hem verirken hem de alırken.
Hocam bir hususiyet daha var orada. Parada irade var. Paranın sahibinde irade yoktur. İrade paradadır. Para kazandığı yere doğru akar. Para bir insanın kazancının röntgenidir. Onun paranın aktığı yere baktığımız zaman o kazancın durumu ortaya çıkar.
Nereden geldiği belli olur.
Belli olur. Yani bu hakikaten bunu çok görüyoruz hayatta. Bir türlü veremiyor. Eli ayağı titriyor, veremiyor. Demek ki kazançta bunalıklık var. Bazı şeyler var. Ben çok kazanayım. Şu kadar kişiye ekmek veriyorum ben. Bu da bir riyadır. O ekmeği veriyorsan eğer ona bir iş veriyorsa sevineceksin ona. Bunu sen ifşa etmeyeceksin. Bu ne oluyor? Bir nimeti gurura, kibire sürüklüyor. Demek bir Müslüman mütevazi olacak. Ben şu kadar kişiye ekmek veriyorum. Bu Allah korusun, bu sakat. Bir. Diğer şey de biz ticaretten gördük onu. Gafil bir dükkan sahibi. Hadi hadi hadi Allah ver, Allah ver. Daha size dün verdik. Allah korusun. Bir gün böyle bir hadise oldu. Bizim tezgahlardan biri böyle dedi. Babam çağırdı, gelmişti dükkana. Gel oğlum dedi. Bak dedi, biz dedi, Allah bize sabah verdi, kahvaltı ettik. Öğlenle biri yiyoruz, akşam biri yiyoruz. Yine bu senden gelip bir sefer istiyor. İki günde bir, on günde bir istiyor dedi. Niye çeviriyorsun dedi. Ya. Velhasıl hocam, rakik bir gönül istiyor Cenab-ı Hak. Üçüncü Mustafa zamanında, Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi ziyarete gidiyor. Efendim diyor, üçüncü Mustafa uzak yerden her zaman ziyarete gelmek isterim diyor. Efendim diyor, bu civarda gördüğünüz bu insan mutfak yok diyor. O nasıl olur diyor mutfaksız ev diyor. Evet diyor, onların mutfağı buradan tevzi ediliyor diyor. Onun için ben de bunların yanından, bu garipten ayrılamam diyor. Demek bu da bir müminin bir kalbi hassasiyeti. Bugüne gel, bugün maalesef eskiden bir genç evlenirken oğlum derdi, ocağın tütsün derdi. Bugün artık ocak tütmesi evlerde kalmadı. Motosikletlerle mutfak taşınıyor. Maalesef gafilen bunu getiren kimse, ya bu pişiren kimse, affedersin, abdestli mi, namazlı mı, oruçlu mu, yahut affeden cenabet mi, iman var mı, yok mu düşünmüyor onu. Halbuki her gıdanın iki hususiyeti var. Biri bedenini güçlendirir, ikincisi de senin bedenine maneviyat verir. Ya müsvet verir, yahut da menfi verir. Nasıl bir takım ışınlar var, alfa, beta, gamma, mor ötesi, röntgen ışınları vesaire, kalpten de çıkan ışınlar var. Onun için Cenab-ı Hak kûnü mâ sâdıkîn burada, sâdıklarla beraber olun diyor. Yani menfi enerjiden yine fâsıklarla lâ takut oturma buyuruyor. Velhâsıl iki şeyin insan şahsiyetinde çok büyük tesiri var. Birincisi yediğimiz lokmanın tesiri var. Helal olması, tıyb olması. İkincisi beraberinde bulunduğumuz insan. Bu iki şeye de çok dikkat etmeni icap ediyor.
Zaten Hazreti Mevlana da Mesnevi'de diyor ki fikirlerin meyveleri davranışlardır. Ne düşünüyorsanız onu yaparsınız.
Öyle.
İkincisi de lokmaların da meyvesi vardır. Yediğiniz lokmalar da sizi eğer hayra, iyiye, güzelliğe, ibadet ve taata şevk ediyorsa bilin ki o lokma helaldir. Bunları hayatınızda artırın. Ama bazı lokmalar da var ki yersiniz size büyük bir hantallık meydana getirir. İbadet ve taattan alıkor. Aslında menhiyata ve masiyata teşvik eder. Bu tip lokmalardan kaçının. Bunu bir hoca efendi öyle yorumlardı. Ben çok hoşuma gidiyor o. Ya işte bir araba benzinli yapılmış. Ya bu benzin işte ithal ediliyor. Parası da çok. ne lüzum var? Biz şekeri eritelim. Nasıl da kaynağı bizde pancardan. Şekerin suyunu akıtalım desek. O motor çalışır mı? Çalışmaz. Allah da insan bedenini helal rızka göre dizayn etmiş. Haram rızık insan bedeninin iyiye ve güzele yönelişini engeller derdi.
Hocam bu o kadar mühim ki. Allah dostuna Abdülhalik Gücdevani Hazretleri var. Ona Hızır Aleyhisselam misafir olarak gidiyor. Hızır Aleyhisselam şöyle bakıyor, yemiyor. Abdülhalik Gücdevani de bu diyor helaldir diyor. Niye yemiyorsunuz diyor. Evet diyor helal ama diyor bunu pişiren diyor öfkeyle pişirmiş diyor. Demek ki onu aksediyor. Bahattin Nakşibendi Hazretleri de kendi tarlasından çıkardığı sebzelerden, kendi hayvanlarından yemek pişirdi. Hastalar gelirdi, şifa olsun diye oradan yemek alırlardı. Fakat bugün maalesef yemekler piyasada satılıyor. Ne kadar temiz, ne kadar değil, pişirinin getirinin durumu nasıl, bu meçhul. Yani bugün durumu gördüğümüz zaman bu toplumdaki yaraların sebebinden biri de bu.
Efendim sohbetimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir de burada özellikle Zatihalinizin sık sık gündeme getirdiği bir hizmet. Hizmet bu. Ramazan-ı Şerif bizim hizmet anlayışımızı nasıl kamçılamalı ve hizmeti hangi noktalara inhisar ettirmeliyiz?
Evet.
Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir efendim?
Hizmet bir kulluk vazifemiz hocam. 11 yerde Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı emri bil maruf nehi anil münker geçiyor. Kul yaşayacak ve yaşayacak. Resulullah her ayetinde yaşardı. Eshab-ı kiramı onu yaşatırdı. Âl-i İmrân 110. ayetinde siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersin buyuruyor. Bu emri ilahi. Bunun için eshab-ı kiram bu verdiği nimetin bedeli için dünyayı da aldı. Yine diğer bir ayette, Bakara 143. ayette işte sizi böyle vasat, hayır hâf bir ümmet olarak yarattık ki sizler yerinde Allah'ın şahitlersiniz. Allah'ın dinini temsil eden peygamber de şahit olsun buyuruyor. Demek ki her mümin haliyle, yaşayışıyla bir emri bil marufta bulunması lazım. Bu da çok mühim. Yani tabii burada kalbi seviyeye göre. Yine Mesnevi şerhinde şöyle bir şey okumuştum ben. Yani kalbi terakki olduğu zaman bu kadar bu manevi heyecan artıyor. O şerhte şöyle bir izah vardı. Tam hatırımda değil ama orada suyun rengi yoktur. Deryalara baktığımız, denizlere baktığımız zaman denizin derya rengi göklerdeki güneşin ve bulutların rengidir. Sen de renklerden kurtulursan, yani nefsane arzuları bertaraf edersen, renksizliğe dönebilirsen, o zaman sıbgatullah Allah rengiyle boyanmış olursun.
Ya, çok...
Yani bu tam tezkiye için, kat eflamen zekka, kat eflamen tezekka için tam böyle bir misal bu. Hakikaten mühim olan hocam, bilhaz Ramazan içeri bu renklerden kurtulmak, nefsane arzu bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kendimizi ilahi kameranın altında olduğumuzun kalpte bir şuur ve bir idrak haline gelebilmesi, bu sevgili olabildiği kadar sıbgatullah,
hemen,
kalbinin Allah'ın rengiyle boyanabilmesi.
Hemen ahsenü minallahi sıbga.
Evet.
Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kim?
Velhâsıl Cenâb-ı Hak, işte Ramazan-ı Şerif'i böyle bir sıbgatullah içinde geçirebilmesi, sıbgatullah'a nail olmaması.
Amin, amin.
Daha inşallah. Önümüzde bir Kadir gecesi var, o da muhteşem bir gece. Bir de orada bizim Cenâb-ı Hak kendi cömertliğini bildiriyor ki, düşünün biz ne kadar cömertiz? Bir. İkincisi, Resulullah Efendimiz'i Cenâb-ı Hak ne kadar seviyor ki, bilebildiğim kadar hiçbir peygamberde Kadir gecesi yok. Sırf Efendimiz'e ait. Min elfi şehr, 80 küsur sene, güne vurdum 28 bin gece. Yani Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir sonsuz rahmeti. Benim hatırıma şu gelir, Allah'ın bağırlayan fir Recep ve Şaban. Recep ve Şaban'ı ihya etmek ki Ramazan'la mülaki olmak, Cenab-ı Hak cümle Kadir gecesini mülaki eylemesi ve bayramda da bu Ramazan-ı Şerif'in şehadetnamesini alabilmemiz inşallah.
İşte bayrama layık olmak demek ki.
Efendim bayrama layık, onu da belki uzuyor ama bir cümle olarak yani bayram maalesef günümüzde pragmatist bir hayat, hodgan bir hayat tatil yaptırıyor. Halbuki bayram bir tatil değildir. Eshab-ı kiram tatil yapmadı. Bir bayramlaşmadır. Kendi kendine bayramlaşamazsın. Karşı bayramlaşıyorsun, bir kardeşini artmışsın. Tek başına bayram namazı kılamazsın. Demek ki bu içtimai bir ibadet günüdür. Sıla-i Rahim günüdür. kabirleri ziyaret günüdür. Geçmişlerini bir tekrar bir hatırlama günü, ona bir dua etme günüdür. Evlatlarımızı bir bayrama alıştırmadır. Bayram nedir? Fakat bakıyoruz maalesef tatil yerleri doluyor taşıyor. Senenin 365 günü istediği zaman tatil yap. Niye bunu bir bayram günü, manevi bir günle, şahsi bir zevki safa haline getiriyorsun? Bu da zamanımızın maalesef bir zaaflarından biri.
Efendim bir şunu da arz edeyim zatenize. Bunu buyurun. Da sık sık sohbetlerinizde hep vurguluyorsunuz. Yani ümmetin derdiyle dertlenmek, ümmetin acısını kendi insanın yüreğinde hissetmesi. Peygamber Efendimiz güneşin doğduğu yerde bir müminin ayağına batan dikenin acısını, güneşin battığı yerdeki bir Müslüman can evinde duymazsa bizden değildir. Yine ifade buyurduğunuz bir şey var. Allah Müslümanı Müslümana zimmetlemiş. Komşusu açken kendisi tok olan bizden değildir. Bu anlamda, yani bu ümmetin derdiyle dertlenme anlamında ki bu Ramazan'da neler yapmamız lazım?
Hocam bu Ramazan'da bir defa ibadetler vitamin, bu ibadetlerin aşkını, vecdini yaşamamız lazım. İbadetin huşu içine ifade etmemiz lazım, namazımız lazım. Oruçlarda dilimizi korumamız lazım. Verirken de sevinerek vermek, dolaşıp bulmamız lazım. Kendime bir eşya alırken dolaşıp buluyoruz o eşyanın en iyisini. Demek ki burada Cenab-ı Hak mahrum diyor, mahrumu da bulacaksın diyor. Yani burada mahrumu da bulmamız lazım. Mahruma gidemiyoruz. Bugün Gazze'de zamanında varlıklı olan, şimdi çok müşkül durumda olan, yetim kalan, öksüz kalan, dul kalan birçok insan var. Onlar bizi ne kadar tesir ediyor? Sudan öyle, menfaatperest bir dünya, Müslüman birbirine vur diyor Sudan'da da. Yani elden geldiği kadar onlara maddi yardım göndermek, gönderemediği zaman da seherlerde dua etmemiz lazım. Bugün dünya hocam bir vahşet yaşıyor. Şimdi Resulullah Efendimiz'in dünyaya teşrifi ahir zaman alameti. Yine efendim buyuruyor, ben diyor, ikindi vakti peygamberiyim. İkindi vakti ne vakitte? Kerahate yakın bir vakittir. Bugün aradan 1400 küsur sene geçti. Dünya bir kerahat vaktine yaklaştı. Nereden görüyoruz bunu? Bir defa akaid bozuldu. En başta akaidin bozulması, küffara karşı şiddet buyuruyor Cenab-ı Hak. Küffara sempati arttı. Gayrı mağdubi aleyhim velattan, dalaletli kere düğünde, bayramda, her şeyde onu taklit etme başladı. İkincisi, namus, iffet iyice dibe vurdu. Helal, haram birbirine karıştı. İhtiraslar arttı. Resulullah Efendimiz, ben sizlerin puta tapmadan korkmuyorum diyor. Birbirimize olan ihtiraslarından korkuyorum diyor. Endişe ediyorum diyor. Velhâsıl dünya iyice bir kerahat vaktine girdi. Tabii arkadan büyükler ne zaman gelecek bilemiyoruz. Diğer taraftan bakıyor bir cahiliye alameti şehir olarak. Bir o Amerika'da bulunan bir ada. Bunu nasıl insanın vicdanı, muhasalası nasıl bunu kabul edebiliyor? Bir çocuğu kebap yapıp yemek. Yok biz genç kalacak diye o çocuğun kanını emmek. Bunu yapan hepsi yüksek tahsilli. Hatta çoğu profesör, doktor vesaire. Demek ki eğer zeminde iman yoksa, zeminde vahiy yoksa, vallahi o diplomayı çöp tenekesine atırsa o çöp tenekesine yazık. Dünya bu bugün. Bunun için inşallah Cenab-ı Hak, Ümmet-i Muhammed'in Ramazan'ı içerisinde büyük bir şevk, heyecan, vecd geçirelim. Cenab-ı Hakk'a dualar edelim inşallah. Cenab-ı Ümmet-i Muhammed'e selametler nasip eylesin inşallah.
Amin inşallah.
Cenab-ı Hak Müslümanlara bugün çok nimet verdi ama maalesef bu dünyevi ihtiras, işte görüyoruz en büyük nimetler, petrol vesaire Müslümanların elinde. Görüyorum fakat maalesef o da kimlere gidiyor, o da bahsi diğer. Onun için bu tam bir dua mevsimine giriyoruz. Cenab-ı Hakk'ı yakarma mevsimine giriyoruz. Bilhassa vel müstavfirine bil eshar, seherlerin dolu dolu geçmesi. İnşallah. Garipleri kimseye sevindirmek, onun dualarını alabilmek. Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah.
İnşallah efendim, inşallah. Tabii zaten okuduğunuz ayet-i kerimede وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ ya da كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِنَّازِ elmalı rahmetli ümmeti yorumlarken ümmet iki kelimeden türetilmiştir diyor. Bir, kelimesinden türetilmiştir. Müslümanlar bir anneden doğan kardeşler gibi birbirine yakın olan, birbirini seven, birbirinin acısını da paylaşan, sevincini de paylaşan. Acıları paylaşırsınız, azalır. sevgileri paylaşırsanız büyütürsünüz. Bu ümmet dediği bu diyor, aynı anneden doğanlar gibi kardeşlik. İkincisi de imam kökünden türetilmiş. Allah her bir Müslümana liderlik görevi vermiştir. Nasıl imam cemaate önderlik ediyorsa, her bir Müslüman da bulunduğu toplumun imamı olacak ve o toplumu iyiye, güzele ve hayra çağıracak. Şimdi dolayısıyla bu Ramazan'da bu işi fırsat bilerek esas, önce kendi içimizi, yani her Müslüman kendi içini, evimizi, sonra mahallemizi, köyümüzü, neyse bunları Ramazan'a hazır hale getirmek ve Ramazan'a yüreğimizi hazırlamak. Hep bu zatenizin bu güzel sohbetinden bunu anladık
biz. Hocam bu belki bizim son fırsat olur. Yani gelecek Ramazan var mıyız, yok muyuz?
Ya erebilmiş.
Geçen Ramazan çok eş dostlarımız vardı. Bu sene o eş dostlarımız yok bu Ramazan'da. Bir de bu Ramazan şunu daima diyor, son Ramazanımız olabilir. Sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyuruyor? Kıldığın namaz son namazın gibi kıl. Biz de bu Ramazanımızı son Ramazanımız gibi telakki edelim inşallah. Cenab-ı Hak inşallah rahmetiyle tecelli ederiz.
Fırsatı kaçırmayalım.
İnşallah.
Efendim bu güzel iftar saatinde rahmet soframızda sizleri ağırladık. İlk iftarımız bu. Allah razı olsun. Hem sohbetinizle hem sözlerinizle gönüllerimiz de aydınlandı. Kulaklarımızın da pası gitti. Değerli izleyicilerimiz ve değerli dinleyicilerimiz, Üstadımız Muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızla bu ilk iftar sofrasının bu programında sözümüzü noktaladık. İnşallah bir başka rahmet sofrası programında iftar saatinde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.